Ayrım 11.
Sayfa 137. Genevieve yoruldu. Bir an önce köye ulaşması gerekiyordu. Kağıdı korku ve saygıyla katladı. Belki onlar daha kolay anlar diye düşündü Genevieve yorgun beyniyle. Kağıdı katladıktan sonra çantaya koyacaktı ki bildirinin başlığını gördü ve dayanamayıp yine okumaya başladı. Hessen köylülerine. Bu kağıt Hessen'deki gerçekleri anlatmak zorunda ama gerçeği söyleyeni asarlar her zaman. Hatta gerçeği okuyanlar bile şerefsiz hakimler tarafından mahkum edilirler. Bu nedenle bu kağıdı alanlar şunlara uymak zorundadırlar. 1. Bu kağıdı özenle evin dışında bir yerde polisten saklamak zorundadırlar. 2. Bildiri yalnızca çok yakın ve güvenilir arkadaşlara okumak için verilebilir. 3. Bildiri tam olarak güvenmediğiniz insanlara ise ellerine geçebilecek yerlere atılarak ulaştırılabilir. 4. Ama her şeye rağmen bildiri bir kişinin üzerinde yakalanırsa bu kişi bunu tam da polise götürmek üzere olduğunu söylemelidir. 5. Bu bildiriyi okumadığı halde onunla yakalanan ise tabii ki suçsuzdur. Kulübelere barış, saraylara savaş. 4. Bölüm Lise Diploması 1. Yazılılar 10 Ağustos'ta, sözlüler ise en geç Eylül'ün ortasında yapılacaktı. Sonra da Ezuiti sokağındaki lisenin kubik görünümüne elveda. Bu sonbahar Marx ilk defa ailesinden ve sevgili Trier'den ayrılacaktı. Babası onun için Bonn Üniversitesi'ni seçmişti. Karl itiraz etmedi. Tek başına yaşamak delikanlıya daha gizemli ve çekici geliyordu. Kafasındaki sayısız soruya cevap bulacağını umuyordu. Karl 5 yıl sabırla omuzlarında ağır lise yükünü taşımıştı. Hep üniversiteli olmayı hayal ediyordu. Gece geç vakte kadar odasında ışık yandı. Henriet parmak uçlarına basarak oğluna yemek götürüyordu. Beyaz dantel perde pencerede kıpırtısız duruyordu. Ağustos gecesi yakıcı ve boğucuydu. Bahçe çiçek kokuyordu. Karl'ın yüzü yorgunluktan ve boğucu havadan dolayı sapsarı kesilmişti. Kocaman alnının üstüne soru işareti gibi bir tutam siyah saç düşmüştü. Şakaklarına kadar uzanan gür kaşları çatılmıştı. Karl'ın çevresindeki sandalyeler kitap ve defterle doluydu. Kaşmir yatak örtüsünün üzerinde kirli ve yırtık ders kitapları yatıyordu. Sabırsız bir ayak rengarenk kilimi duvara doğru tekmelemişti. Sabunlu suyla dolu bir leğenin içerisinde bir havlu yüzüyordu. Bayan Marx bunu görünce deliye döndü. Yorgunluk Karl'ın babasıyla olan benzerliğini iyice ortaya çıkarmıştı. Oğul babası kadar yakışıklı değildi. Alt çene biraz daha ağır, etli burun kısa, dudakları ise gereğinden fazla kalın. Bayan Marx suçlayıcı bakışlar fırlatarak etrafı toparladı. Fenelon, Horatius, Lesage, Tukildides, Schiller, Coleridge'in kitaplarını kaldırıp dolaba dizdi. Bu arada birçok kitap da okuyor diye düşünüyordu anne. Henriet, oğlunun sınavlara hazırlanırken ders kitaplarının dışında da kitaplar okumasını onun düzensiz kişiliğine ve dağınık zekasına bağlıyordu. Sevgili Karl, sana temizliğin ve düzenin yaşamda çok önemli şeyler olduğunu söylemek zorundayım. Sağlık ve neşe bunlara bağlıdır. Unutma ki o yüce ve güzel şeylere ulaşmanın yolu günlük görevlerden geçiyor diye öğüt veriyordu oğluna. Karl bir of çekti. Henriette'den sonra odaya Heinrich girdi. Uyuyanları uyandırmamaya çalışarak masaya oturdu ve çevreye saçılan defterleri karıştırdı. Kambur, çengelli, çirkinliğin ta kendisi olan harfler, mürekkep lekeleriyle kirletilmiş sayfaların üzerinde çarpık çurpuk diziliydi. Artık kesin kararını verdin mi? Heinrich öksürük nöbetine tutulmuştu. Elindeki büyük sarı bezle ağzını kapattı, konuşmasına devam edemiyordu. Evet, hukuk fakültesi diye cevap verdi Karl. Bitirdiğinden dolayı mutlu olduğu dini kitabı memnun bir şekilde kapattı ve onu yırtık pırtık Sofokles kitabının üzerine koydu. Tanrı bilimi sınavı için bu kitabı okumak zorundaydı. Henriette oğlunun arkasından memnun bir şekilde başını sallıyordu. Sevgili Henry, Karl'ın yapabileceği en güzel şey senin yolundan yürümesi. Eğer senin sahip olduğun olanaklara sahip olabilseydim çok iyi bir yere gelebilirdim. Seni böyle bir yerde görmek istiyorum. Sen benim en güzel hayallerimi gerçekleştirebilir ya da yıkabilirsin. Bu çok akıllıca bir şey değil. Çünkü böylece ben kendi rahatımı tehlikeye atmış olurum. Ama en güçlü insanların bile çocuklarına düşkün birer baba olmasından sadece doğa kanunları suçlu diyerek büyük bir sevgiyle baktı oğluna Heinrich. Onun heyecanı Karl'a da bulaştı. Saçları beyazlamaya başlamış babasının başını kendi siyah saçlı başına bastırdı ve heyecanla babasının elini okşadı. Ona çok şey verdik, o yüzden de çok fazla şey bekleme hakkına sahibiz dedi kesin bir şekilde Bayan Marx. 2. Fritz Schlack, Karl Marx'ın sınıf arkadaşıydı. Schlack günlük tutuyordu. Çok kibar ve zeki bir delikanlıydı. Beyaz ince yüzü, köpek yavrularınınki gibi yarı açık küçük gözleri, şişman bir kadını andıran vücudu vardı. Arkadaşları onu sevmiyordu. İki yüzlü ve muhbir olduğunu düşünüyorlardı. Fritz her zaman öğretmenlerin yanındaydı. Söyledikleri hiçbir şeye karşı çıkmıyor, onlara yağ çekiyordu. Wittenbach'ın karşısında sık sık masayı siliyordu. Latince öğretmeni Luers'in karşısında onun analiz kitaplarını okuyordu. Din hocasının karşısında İncil'i okur görünüyordu. Tüm öğretmenler ona sevgiyle bakıyor, çok iyi çocuk diyorlardı. Schlack naylonla kapladığı bir defterin ilk sayfasına alçak gönüllü bir başlık atmıştı. F.S. adlı öğrencinin günlüğü. Yıl 1835. Bu siyah defteri şunları yazmıştı Fritz. Ben zeka yönünden dedeme benzemişim. Dedem eğer Davo'nun bürosunda soğuk alıp ölmeseymiş bir Rothschild olabilirmiş. Davo'nun yanına da ona faizle borç para vermek için gitmiş. İnsanın gücü günlük hayattaki başarılarıyla ölçülür. Kendimde bu gücü geliştirdiğimi söyleme cesaretini bulabiliyorum. İstediğim an tembelliği yenebilir, isteklerime karşı koyabilirim. İşin gereklerini her zaman hiç kusursuz yerine getirebilirim. 5 yıl boyunca her sabah Ezuiti sokağındaki okula giderken onu yanmış bulmayı ümit ediyordum. Hiç kimse bunun bir kin olduğunu düşünmesin. Hayır, ben sadece hiç değişmeyen şeyler görmekten bıkmıştım. Buna rağmen sürekli olarak takdirler, ödüller alıyor, sınıf arkadaşlarımı kıskandırıyordum. Örneğin en son aldığım ödül Schiller'in 30 Yıl Savaşı ve Ehrenhaus'un 7 Yaşındakiler adlı kitapları. Onları çok iyi bir fiyata sattım. Okul birincisi olacağımı da ümit ediyorum. İhtiyar papağanlar yani öğretmenler beni çok seviyor. Artık onlarla sadece sokakta karşılaşacağımı düşündükçe çok mutlu oluyorum. Özellikle Luers'i böyle göreceğime çok seviniyorum. Haftada 12 saat Latince ezberliyorduk. Matematik de daha kolay değildi. Geometri derslerinde bizim Öklit ezberlediği teoremi anlatıyor. Biz ise ya anlamayı ya da dayak yemeyi kabul etmek zorundayız. Saygıdeğer pedagog soru sormamızı kendisine yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyordu. Cahil Grossman yani papaz bize 5 yıl boyunca ölümsüzlüğü ve ruhlarımızı anlattı. Biz de bu konularda düşüncelerimizi yazmak zorundaydık. Ben küçük bir çocukken papaz olmak istiyordum. Sık sık bir sandalyeye çıkıp konuşmalar yapıyordum. Yüksekten konuşmayı hala severim. Hatırlıyorum da son dini törene hazırlanırken hala inanç doluydum. Grossman'ın ve lisenin etkisiyle beynim yıkandı. Köln'e gidip bir şeyler yapacağım. Kısa yoldan başarıya ulaşmak isteyen genç bir adamı kim suçlayabilir ki? Çağın savaşçı ruhu bana yabancı. Ben kavgacı ve suçlayıcı değilim. Hatta kıskanç da değilim. Çünkü bunların hepsi başarı önünde birer engel. Başarılıyım ve her zaman kendimi kontrol edebilirim. Bilimin hüzünlü şatosu. Hoşça kal. Hoşça kal liste. Siz de hoşça kalın. Homeros, Tukidides, Joan, Sofokles, Körner, Mobliar, Montesquieu. 3. Wittenbach öğrencilerin yazılı kağıtlarını eve götürüyordu. Bunlar son sınıf Ober Prima'nın yazılılarıydı. Lisenin müdürü havalı havalı yürüyor ve adımlarını nefes alıp verişiyle uyumlu olarak atıyordu. İhtiyar solunum şekline çok önem veriyordu. Gençliğinde çok iyi bir jimnastikçi ve deneyimli bir yürüyüşçüydü. Wittenbach oturduğu şehre zafer kazanmış bir komutan edasıyla bakıyordu. İhtiyar öğretmen Trier'i daha bebekliğinden biliyordu. Kendisini Porta Nigra ile yaşıt görüyordu. Tarihin ise her şeyi kaydeden uslu bir memur olduğunu düşünüyordu. Tüm kayıtlar ve anahtarlar elindeydi. Wittenbach'ın küçük evi Mosel Nehri'ne çıkan sessiz bir sokaktaydı. Ihlamur ve akasya ağaçları evin avlu sınırlarını çiziyordu. Evin dışı sarı renkteydi ve özenle temizlenmişti. Çatı kiremittendi ve yassıydı. Evin ve çatının şekli okul kürsüsünü andırıyordu. Evin dışı da içi gibi müthiş bir düzen içerisindeydi. Tüm eşyalar yerli yerindeydi ve asla yerleri değiştirilmiyordu. Tıpkı sahibinin hiç değişmeyen alışkanlıkları gibi. Günler ve aylar aynı şekilde geçiyordu evin çevresinde. Yıkanıp üzerini değiştirdikten sonra ihtiyar elindeki bıçak ve süzgü ile bahçeye çıkıyor. Orada komşularının iyi akşamlar dileklerine karşılık veriyor ve hemen işe koyuluyordu. Gülün açılıp dökülen kısımlarını kesiyor, çiçekleri suluyordu. Wittenbach'ın ihtiyar köpeği kendini beğenmiş tavırlar sergiliyor, efendisinin çevresinde kuyruğunu sallayarak yapılanları onaylıyordu. Bazen dış kapı açılıyor ve bahçeye ahbap ve meslektaşları geliyor, onu gazinoya, geziye veya balık tutmaya davet ediyorlardı. Wittenbach gezmeyi ve balık tutmayı çok seviyordu. Yazın onu ne oyun kağıtları ne de satranç çekiyordu. Her sabah 6'da uyanıyordu. Sınav zamanları kahvesini içmeden önce sandalyesini pencere kenarına çekip öğrencilerin yazılılarını okumayı seviyordu. Defterleri özenle masanın üzerine diziyor, sonra da kontrol ediyordu. Pencerenin önünden geçip merkez pazarına giden arabaların gürültüsü onu rahatsız etmiyordu. Wittenbach çirkin, keskin, fazladan hiçbir süsü olmayan kağıdı tanıdı. Bu Marx'ın kağıdıydı. Küçük siyah mürekkebin ürünü olan harflerin çılgın dansı her zamanki gibi Wittenbach'ı kızdırdı ve şaşırttı. Öğretmen öf diyerek okumaya başladı. Karl Marx'ın meslek seçimiyle ilgili düşünceleri Wittenbach'ın ilgisini pek çekmedi. Sınıftan diğer 30 öğrencinin bu konudaki fikirleri ya ikiyüzlü ve abartılı ya da çekingen ve saçmaydı. Bazıları başarılı iş adamı, bazıları ise bilim adamı veya subay olmak istediklerini yazıyorlardı. Bunu açıklarken de kitaplardan okudukları sözcükleri kullanıyorlardı. Öğrencilerin büyük bir kısmı papaz olma taraftarıydı. Marx'ın düşünceleri bunların hepsinden çok daha farklıydı. O şunları yazıyordu. Bir hayvanın hareket alanını doğa belirlemiştir. Her hayvan bu dairenin içerisinde rahatça hareket eder. Dairenin dışına çıkmayı denemez bile. Çünkü bu dairenin dışında başka dairelerin olduğunu bilemez. Tanrı da insanların ortak hedefini belirlemiş. Yani insan kendisini ve yaşadığı ortamı, toplumu geliştirmelidir. Bunu yaparken de araçları kendisinin seçmesi gerekiyor. Burada seçim kişiye bırakılmıştır. Kişi de kendisine en uygun amaca ulaşmak için en uygun aracı seçmek zorunda. Bir mesleğe yönelme genelde her kişinin sahip olduğu kendini beğenme duygularından kaynaklıdır. Hayal gücümüzde bu mesleği büyütürüz, güzelleştiririz. O mesleği hayatın bize vereceği en yüce nimet olarak görürüz. Kafamızda bu mesleğin analizini bile yapmamışızdır. Bize vereceği tüm sorumlulukları, zorlukları tartmamışızdır. Onu sadece uzaktan görmüşüzdür. Oysa uzaklık arttıkça gözün yanılma payı da artar. Seçim yaparken düşünme yeteneğimize, tecrübemize veya gözlem gücümüze güvenemeyiz. Duygularımız bizi aldatabilir, hayal gücümüz yanıltabilir. Bu durumda ne yapabiliriz? Aklımızın yetişmediği yerlerde kim bize destek olabilir? Hayatlarının büyük bir kısmını yaşamış, ciddi tecrübeleri olan anne ve babamızdan yardım isteyeceğiz. Eğer hala o mesleğe ilgi duyuyorsak, onun hakkında soğukkanlı bir şekilde araştırma yapmalıyız. Özelliklerini, zorluklarını, sorumluluklarını öğrendikten sonra ancak kesin kararımızı verebiliriz. Acele etmiş veya hata yapmış olmayız ama her zaman ilgi duyduğumuz mesleği seçme hakkına sahip olamıyoruz. Toplum içerisindeki konumumuz biz ayırdına varmadan çok önce belirlenir. Biz herhangi bir tepki gösteremeyecek kadar küçükken oluşmuştur bu konum. Wittenbach sararmış dudaklarıyla bıyığını ısırıyordu. Son satırları iki kez okudu. Bizim kişisel doğamız sık sık dış doğaya karşı savaş veriyor ama buna rağmen onun kanunlarına egemen olamıyor. Çok karışık dedi Wittenbach somurtarak ve o satırın altını çizdi. Marx'ın kağıdını okurken birçok cümlenin altını çizmişti. Bu kötüye işaretti. Yazının son bölümü daha çok beğenildi ve öğretmenin kaleminden daha az darbe aldı. Meslek seçimi yapılırken iki unsur göz önünde bulundurulmalı. Toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi ve bizim manevi yönden gelişmemiz. Bunların ikisi birbiriyle çatışmamalı, birisi diğerini yok etmemeli. Birey ancak gelişmiş bir toplum içerisinde ciddi gelişmeler, yükselmeler gösterebilir. Mükemmel bir birey ancak mükemmel bir toplum içerisinde yetiştirilebilir. Eğer kişi sadece kendisi için çalışırsa, ünlü bir bilim adamı, büyük bir düşünür, çok iyi bir şair olabilir. Ama asla mükemmel bir insan olamaz. Tarih ancak ortak çıkarlar için çalışmış insanların yüceliğini kabul eder. En mutlu insan, en fazla sayıda insanı mutlu eden insandır. Din bile bize şunları söylüyor. Mükemmellik, insanın kendisini toplum için feda etmesidir. Buna kim karşı çıkabilir ki? Eğer toplumun refahı için en iyi mesleği seçmişsek, zorluklar bizi korkutamaz. Çünkü bu birimizin hepimiz için var olmasıdır. Ancak o zaman küçük bencil mutluluklarımızdan kurtulacağız. Zavallı ümitlere bel bağlamayacağız. Bizim mutluluğumuz milyonların mutluluğu olacak. Yaptıklarımız ise büyük bir başlangıcın temeli. Marx. Wittenbach son satırları okudu ve gözlüğünün camlarını sildi. Bu düşünceleri daha önce nerede okuduğunu hatırlamaya çalışıyordu. Belki de Trier'e Fransız devriminin geldiği günler diye düşündü ama hatırlayamadı. Bu düşünceleri daha önce hiçbir yerde okumadığını biliyordu ama kağıda yine de şüpheyle bakıyordu. Birey toplumun refahı için, toplum için çalıştığı sürece mükemmel olabilirmiş. Çok cesurca. Ama Jeremy Bentham tam tersini söylüyor. Herkes kendisi için çalıştığı zaman meydana gelişmiş bir toplum çıkacaktır. İhtiyar öğretmen pencereden baktı. Güzel bahçesini ve zengin komşularının evlerini gördü. Eğer herkesin böyle evleri, bahçeleri yani böyle imkanları olsaydı ortak çıkar sağlanırdı, mükemmelliğe ulaşılırdı diye düşündü Wittenbach. Aslında öğrencilerin yazıları üzerinde uzun uzun düşünme alışkanlığı yoktu. ama Marx'ın defterini elinde olmadan ve adeta kendisinden gizlenerek birkaç kez daha karıştırdı. Çok ilginç bir delikanlı ama onun gibi ilginç ve zeki birçok öğrencinin memur olup da nasıl mahvolduklarını çok gördüm diye düşündü Wittenbach ve Marx'ın yüzünü hatırladı. Yanlış düşündüğünü sezerek sinirli sinirli elini savurdu. Karl'la konuşmalıyım. Artık çok geç, kuş yuvayı terk ediyor dedi kendi kendine ihtiyar öğretmen ve güzel yazısıyla defterin sonuna not düştü. Çok iyi, yazıda çok zengin bir düşünce örgüsü var. Düşünceler çok sistematik ama yazan yine her zaman yaptığı hataya düşmüş. Yine somut kavram arayışının içerisine girmiş. Dolayısıyla da yazının içerisinde birçok yerde netlik sağlanamamış. Bazı yerlerde sadece karışık sözcükler varken bazı yerlerde de tüm cümle ve paragraflar anlaşılmaz hale gelmiş. Wittenbach. Kapının çalınması ihtiyara kahvaltı edip giyilmesi gerektiğini hatırlattı. 4. Karl günün geceye devrildiğinin hiç farkında değildi. Sadece yarını düşünüyor ve Trier'den ayrılmak için sabırsızlanıyordu. Ders çalışırken Bonn'un sonbaharını hayal ederek dinleniyordu. Şimdiye kadar hiçbir yarın onu bu kadar heyecanlandırmamıştı. Kısa bir süre içerisinde okulla ilişiğini kesecekti. Ailesi onu çok yorgun ve heyecanlı buluyor ve kaygılanıyordu. Karl her gece çalışıyordu. Üniversiteye gidebilmek için liseden diplomasını ve çıkışını almak zorundaydı. Yazılı sınavları da sözlü sınavları da bir zorunluluğu yerine getiriyormuş gibi çalışıyordu. En sık aldığı not 5'ti. Edgar Westphalen, Fritz Schlag, Emmerich Grah'ın not ortalamaları ise 10'du. Notlar Marx'ı fazla ilgilendirmiyordu. İki bilinmeyenli denklemler çözmekten, üçgen kenarlarının uzunluklarını hesaplamaktan, Bolt'un teorilerinden, Haçlı seferlerinden, İlyada'dan bıkmıştı. Heinrich Marx oğlunu çok iyi anlıyordu, notlarını da normal buluyordu. Okul değil, biz bir şeyler vermeye çalıştık çocuğa. Çünkü sadece biz biliyoruz ne kadar zeki olduğunu diyordu Heinrich karısına, öğretmenlerin notlarını okumadan önce. İlk defteri açar açmaz gotik stilde yazılmış sivri çirkin harfler gözünü kararttı. Bu harfleri kullanan Latince öğretmeni Luers'ti. Heinrich büyüteç kullanmak zorunda kaldı. Luers yazıda birkaç hata olmasına rağmen iyi olduğunu yazıyordu. Karl'ın ciddi tarih bilgisi olduğunu ve Latinceyi çok iyi kullandığını belirtiyordu. 24 Eylül'de lise işkencesi bitiyordu. Sınavlar bitecek ve mezuniyet törenleri başlayacaktı. Sarılmalar, nutuklar, gözyaşları. Jenny Westphalen kalabalığın içerisindeydi. Etrafında süslü kızlar ve kadınlar vardı. Jenny beyaz kısa korseli bir elbise giymişti. Elbisenin üzerinde pembe kelebeklere benzeyen papyonlar vardı. Elindeki şemsiyenin sivri ucu bol eteğin altından hafifçe dışarı çıkmış siyah bez ayakkabıya dokunuyordu. Karl kalabalıkta Jenny'nin gözlerini aradı. Ama Jenny başını çevirmiş Edgar'a gülümsüyordu. Mezuniyet töreni sona yaklaşıyordu. Wittenbach masadan kalkıyor, kalabalık kımıldamaya başlıyor, mezunlar yakınlarınca tebrik ediliyor. Jenny büyük bir heyecanla Karl'a yaklaştı. Arkasından Ludwig Westphalen geldi. Ludwig Karl'ı yüksek sesle oğlum deyip tebrik etti. Sonra hukuk danışmanının yanına gidip oğlu için onu da tebrik etti. Henriette ve Caroline Westphalen konuşarak kenara çekildiler. Karl ve Jenny bir an için yalnız kalmıştı. Sizi tebrik ederim dedi Jenny ve kendinden emin bir şekilde elini uzattı. Karl çekinerek Jenny'nin eline dokundu. Yarın akşam evde Edgar'ın ve sizin mezuniyetiniz şerefine bir parti verilecek diye ekledi Jenny sizi vurgulayarak. Çok kısa bir süre öncesine kadar Karl'a sen diye hitap ediyordu. Şimdi bunu ikisi de bir an için hatırladılar. Karl artık çocuk değildi. Bir ay sonra üniversiteli olacaktı. Lise diploması elindeydi. Karl eve gidince yatağına yattı ve diplomasını baştan sona tam 4 kez okudu. Lise diplomasını hasta olan Herman, Sophie ve Jacob amca da aynı şekilde incelediler. Henriette bu önemli kağıt parçasını eline almadan önce ıslak parmaklarını iyice kuruladı. Harney, Karl Marx'ın lise diplomasını masanın çekmecesine koymadan önce son kez bakıyor ve heyecanını gizlemek için gülümsüyordu. Diploma, Karl Marx, doğum yeri Trier, dini Hristiyan, bay hukuk danışmanı, avukat Heinrich Marx'ın oğlu olan Karl Marx, 5 yıl Trier Lisesi'nde, 2 yıl da ortaokulda okumuştur. 1. Öğretmenleri ve arkadaşları ile ilişkileri iyi. 2. Yetenekleri, zeka düzeyi iyi, antik dilleri öğrenme konusunda yetenekli. Almanca ve tarih dersleri çok iyi. Matematik orta, Fransızca kötü. 3. Bilgiler ve notlar. 1. Diller. A. Almanca. İmla kurallarını çok iyi kullanır. Kompozisyon bilgisi çok iyi. B. Latince. Hiç ders çalışmadan büyük bir kolaylıkla lisede verilen Latin klasikleri üzerine çok iyi Latince kompozisyonlar yazıyor. Çalıştığı zaman ise çok zor Latince tercümeler ve Latince'nin karışıklığından hiç zorlanmadan felsefi fikirler arasında bağlantı kurabiliyor. Kompozisyonlarında her zaman zengin düşünce örgüsü var. Fakat kompozisyonlarındaki çok anlamlılık yazılarını ağırlaştırıyor. Latinceyi ana dili gibi kullanmaya çalışması kompozisyonunu zayıflatan bir başka yönü. Bazen ufak tefek imla hataları olsa da hızlı bir şekilde kullanabiliyor. C. Yunan dili. Latince ile aynı durumda. D. Fransızca. İmla bilgisi fena olmasa da sadece yardımla belirli bir yere gelebiliyor. 2. Bilimler. A. Din bilimi. Bilgileri oldukça net ve Hristiyanlığın tarihini çok iyi biliyor. B. Matematik iyi. C. Tarih ve coğrafya bilgileri çok iyi. D. Fizik orta. Aşağıda ismi verilen öğretmenler kurulu tarafından Karl Marx'a bu lise diploması hukuk fakültesinde kullanılmak üzere verilmiştir. Liseden çıkış verip yetenek ve bilgileri doğrultusunda hareket etmesi önerilir. Bizim ümitlerimizi gerçekleştireceğinize inanıyoruz. Kraliyet Sınav Komisyonu. Wittenbach, Loers, Grossman, Schwendler, Schneemann, Kraliyet Komiseri Brüggemann. Trier, 24 Eylül 1835. 5. Mosel'de güneş tepelerin üzerine inerek batar. Kahverengi ormanlar tepelerin üzerinde bıyığı andıran bir leke oluşturur. Sonbahar ve yazın Trier'deki ağaçların dalları olgunlaşmış elma, armut ve şeftalilerin ağırlığı altında bükülür. Trier vatandaşları bu mevsimlerde bahçelerindeki ağaçlara benzerler. Güneşin batışı kor kızıllığında, bu da havanın çok değişken olacağını gösteriyor. Değişken bir hava bağları etkiler dedi Ludwig Westphalen Karl'a. Ludwig ve Karl, Ludwig'in dörtgen bir şekildeki bağına gitmişlerdi. Şimdi de tepeden aşağıya uzanan patikada yürüyorlardı. Ayaklarının altındaki kuru toprak güneşte kavrulmuş bir deri gibi ufalanıyordu. Ludwig topraklarına mal sahibi olmanın verdiği sorumlulukla bakıyordu. Birkaç bağı vardı ve onlardan sadece birinin üzümleri toplanmıştı. Diğer bağların üzümleri geç olgunlaşan türdendi. Ludwig, Marx ailesine ait bağların durumunu sordu Karl'a. Marx'ların bağlarının toplanması işini Henriette yönetiyordu. Bağlar üzerine biraz daha sohbet ettikten sonra ihtiyar Westphalen eski sohbetlerine devam edip şehre doğru daha hızlı yürümeyi önerdi. Saint Simon'un fikirleri üzerine tekrar düşünmeni tavsiye ediyorum sana. Ben bir Saint Simon'cu olduğum için değil, Saint Simon'un fikirleri uygar Fransızları bile çok etkiliyor. Biz Almanlar için bu çok ilginç. Sana Papaz Lamennais'ten daha önce de bahsetmiştim. O çok değişik ve insancıl biri. Bana son gönderdiği kitaplara bir baksan iyi olur. Dün gazinoda bu kitaplardan Bay Marx'a da bahsettim. Bu arada Fransızcanı ilerlettiğinde sözlük kullanman gerekmeyecektir. Bizim hanımlar diye devam ediyordu Westphalen. Bizim hanımlar derken karısını ve kızını kastediyordu. Bayan George Sand'ın kitaplarını okumaktan çok zevk alıyorlar. Ben ise o bayanın Nilüfer adlı kitabını çok sıkıcı ve bir erkeğin okumaması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Günümüz yazarlarının klasiklerden sadece yazı stili dersleri değil, düşünme dersleri de almaları gerekiyor. İtiraf etmek gerekirse günümüz yazarlarının hemen hemen hepsini gözümü bile kırpmadan Shakespeare'in veya Homeros'un ancak bir satırına değişirim. Babam da aynısını söylüyor, yalnızca Rousseau'yu tercih ediyor diyerek güldü Karl.